Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
Ekrem Bey merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle birlikte yine keyifli bir İstanbul sohbeti yapacağız. Yine tarihe döneceğiz. Bugün Lale Devri'ni ve patronu Halil ayaklanmasını konuşalım istiyoruz ama gelmeden herhalde Lale Devri'ni bir öncesini de değerlendirmek gerekecek.
Tabii. Şimdi tarihi konuşuyoruz ama tabii bu anlattıklarımızın hepsinin günümüze irtibatı var. Ya maddi irtibatı var, yani binalar olarak, efendim eserler olarak,
kalanlar
miras olarak veya manevi tesiri var. O da yaşadığımız sosyal, siyasi, ekonomik hadiselerde bu tarihte cereyan etmiş olup biten hadiselerin çok tesiri var. Şimdi bazıları, şimdi kalmadı öyle ama ya bırak bu 100, 200, 300 sene önce olmuş hadiseleri günümüze bakalım diyen saf insanlar veya cahil insanlar çok. Halbuki günümüze bakmanız için öncelikle maziye bakmanız icap ediyor.
Yani çünkü aslında hep tekerrür ediyor.
Tarih tekerrür ettiği gibi bir de irtibatları var. Yani doktora gittiğiniz zaman size daha önce geçirdiğiniz hastalıkları soruyorlar. Anne babanızı, deden ninenizi soruyorlar. Yani bu doktorlar da aptal mı? Yani bana ne ben babamdan, dedemden, sen beni muayene et doktor diyebiliyor musunuz doktora? Onun gibi bütün tarihi hadiselerde böyle.
Lale Devri onlardan biri. Aslında davranışlarımız da böyle değil mi? Nesilden nesile hem yaptığımız hatalar hem de olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler öğrenilerek belki nesilden nesile aktarılıyor.
Bazı genetik olduğunu söylüyor ama büyük ekseriyet hayır diyor. Yani huylar, karakterler genetik değildir. Ancak huy ve karakterlerin insanın fizikiyle, hormonlarıyla alakalı olan kısmı, belki mesela asabi mizaçlılık gibi, o belki genetik olabilir diyorlar. Ama genetik tesirden daha büyük bir tesir var. O da çevre tesiridir. İnsan karakterinin %30'unu, bunu eski ahlak kitapları anlatıyor. Yani İslam tarihinde çok kıymetli ahlak kitapları yazılmıştır. İşte İmam Gazali gibi, Osmanlılar'da Kınalızade Ali Çelebi'nin meşhur Ahlak-ı Alayisi vardır ki mekteplerde okutulurdu, herkesin kütüphanesinde vardı. Oralarda önce insan karakterini anlatıyor. Arkasından güzel ahlakı ve kötü ahlakı anlatıyor. Orada diyor ki insan karakterinin %30'u anne babasından irsiyetle gelir. Bunu insan değiştiremez diyor. Ancak bu genetik karakterindeki kötü beğenmediği şeyleri otokontrol yoluyla zorlayarak aykırı davranmaz. Mesela karakterinde bir şey varsa kötü bir huy, onun icabı gibi davranmayarak bunun önüne geçebilir diyor. Ama bu tabii boyamak gibidir yani.
Ama farkına varmak lazım önce.
Tabii önce bunu anlamak. Tabii. Zaten tasavvufun esası nedir? İslam tasavvufun esası. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. İnsanın Rabbini tanıması için önce kendini tanıması lazım. Kendini tanımayan insan iyi bir dindar olamaz. İyi bir ilim adamı olamaz. İyi bir politikacı olamaz. Önce kendini tanıyacak ki diğer insanları tanıyabilsin. Cemiyeti analiz edebilsin. Onlara faydalı veya zararlı olabilsin. Yani bunda mutlaka kendini tanıma var. %70 diyor. Çevreden, başta aile olmak üzere çevreden kazanılan karakterlerdir. Genetik karakterler asla değişmez ama azdır. Çevreyle kazananlar çoktur ama kolay değişir. Onun için insanların karakterini tarih meydana getiriyor. Ne derseniz deyin.
Aslında bu işte hukuka da yansıyan bir şey. Hiç kimse kendi büyüklerinin yaptığı hatalardan sorumlu tutulamıyor.
Tutulamıyor, evet.
Her ne kadar genetik olarak onların mirasçısı olsak da yaptıkları yanlışların mirasçısı değiliz.
Zaten evet, Avrupa'da bazen antik çağda suçlunun ailesinin de bu da onun adamı. Yani bunlar da onun intikamını alırlar veya bunlar da o işi biliyorlardı, sakladılar belki sahikiyle cezalandırıldığını görüyoruz. Fakat büyük dinler, yani Musa şeriatı arkasından Hazreti Peygamber'in şeriatı, kimse kimsenin cezasını çekmez. Babanın suçunu evlat çekmez diyor. Ancak bu hukuken böyle. Sosyal olarak böyle değil. İnsanlar atalarının yaptıkları kötülüklerin cezasını bilerek veya bilmeyerek çekiyorlar. Şöyle çekiyorlar. O ailede bir kötülük yapılmış ve telafi edilmemişse, mesela birinin canını yakmışlarsa, inanın o ailenin başından o bela, o telafi edilmediği müddetçe gitmiyor. Siz diyorsunuz ki niçin böyle? Hani derler ya lanet. Aslında böyle bir şey
geçmişin
yok ama
geçmişin travması diyorlar buna.
Evet, geçmişin travması. Bunu psikologlar da kabul ediyor. Hı-hı. Aslında çok şey bir şey değil bu. Elle tutulur bir şey değil. Tecrübi bir şey değil. Ama psikolojik olarak bunu kabul ediyorlar. İkincisi de insanlar atalarına, dedeleriyle beraber büyüdükleri için onların karakteriyle de yatkınlar. farkına olmuyor benim. Babam da böyle diyor, dedem de böyle diyor ve bunu bir şey haline getiriyor. Karakter haline getiriyor.
Peki bunun dindeki yeri nedir diye soralım. Mesela bir yanlış yapıldı bir ailede ve o telafi edilmedi biraz önce söylediğiniz gibi.
Dinen bunun bir mahsuru yok çünkü kimse kimsenin suçunu... Mesela bir misal vereyim.
Ama şöyle diyoruz mesela, bir sözünüzü kestim ama. Yani bir yanlış yaptı, ah torunlarından çıkmasa bu bari diyoruz.
Tabii onu şöyle yorumlamak mümkün. İşte Kırımlılar ceza çekiyorlar. Niye Kırım Hanı Merzifon'u Kara Mustafa Paşa'ya Viyana'nın kuşatmasına yardım etmedi? İyi de yani Kırım Hanı'nın bir hata yaptıysa, ki bence hata değil. Ama yani hata da, onun da kendince izahı var. Niçin bütün Kırımlılar asırlar boyu, 3 asır boyu bundan müteessir olsunlar? Bu biraz mecaz, biraz edebi, biraz insanları sakındırmak için. Bak kardeşim yani...
Mesela haram kazanmıştır, sözünüzü kestim ama derler ki ya bak ondan çıkmadı ama bakalım torunlarından ne çıkacak?
İşte, ahiri berbat olur gaddar olanların, kendi bulmasa bile evladını da bulur diye şair söylemiş. Onu şöyle izah etmek mümkün. Bir aileye gayrimeşru bir kazanç girdi. O kazanç elbette ki nesillere intikal ediyor. Nesiller bunu biliyorlarsa ve umur etmiyorlarsa belaya ortaktırlar. Bir kere bunu böyle izah etmek mümkün. Yani torununda çıkmak budur.
Ama bilmiyordur dedesinin.
Bilmiyorsa da şöyle bir zararı var. Şimdi bu para bereketsiz bir paradır. Şimdi dünya malının bir ihtiyaçları karşılaması var. Bir de bereketli olması var. Bunu çok duyarız malumunuz. Bereket ne demektir? Az paranın, çok az malın çok faydalı olması demektir. Bereketi kaçtı. Yoksa bereket elde tutulan bir şey değil. Ama bunu herkes yaşar. Bunu herkes kabul eder. Yani maneviyatı güçlü olan olmayan herkes bir malda, bir yemekte, bir şeyde, zamanda bereketin olduğunu kabul ediyorlar. Şimdi bu bereketi kaçıyor. Yani o parada bir kaynağında yanlış, bir bozukluk olduğu için ondan sonra çocuklarına hayır etmiyor. Yani çocuklara zarar olmuyor ama mesela o mal bir şekilde çarçur ediliyor. Satılıyor, yeniyor. Haciz geri bir şey oluyor. Yani ve bir de tabii bunlar sonradan söyleniyor. Bak gördün mü, bunlar falanca ev şöyle yaptılar. Bak torunu, bu biraz daha sonradan verilen hükümler bunlar. Ama
yakıştırma yani.
Yakıştırma. Yani burada torunlar ne yapabilir? Torunların suçu yok. Torunlar demek ki bir kere inkar etmeyecekler. Yani benim atam dedem bu hatayı yapmış ama ben yapmıyorum. Ben kabul etmiyorum. Ben buna razı değilim ama şimdi ben atamın dedemin yaptığı hataları da kabul ediyorum. Onlar yaptılarsa doğrudur dediği zaman işte o şeyin içine girer onlar da. Çocukları da o şeriki cürüm derler. Eski tabirle suç ortağı olurlar. Muhtemelen bundan. Bir de dediğim gibi bereketin kalkması. O memleketin üzerinde bereketin kalkması. Sıkıntı şey, Süleyman Aleyhisselam'a ben sana öyle bir şey yaparım ki demiş tüt kuşu, görürsün gününü, bütün saltanatın yıkılır. Sen demiş bu cimrinle benim saltanatımı nasıl yıkacaksın? Vakıf malının üzerine giderim, oradaki bacadaki topraktan alırım ayaklarımla, getiririm senin sarayın üzerine koyarım. Senin şeyin, sarayın bereketi kalmaz. Bereket kalmayınca da zaman içinde
ince, yani bu, ne kadar ince.
Bu bir hikaye ama yani vakıf malının ehemmiyeti. Ve insanların berbadının, şundan dolayı, bundan dolayı düşmanım, bilmem kim, bu değil. Kendi yaptıklarının, bilinci olarak kendi yaptıklarının neticesi olduğunu göstermek için anlatılan bir kıssadır.
Şimdi gelelim, gerçi Lale Devri'ni konuşacağız ama aslında biraz öncesini konuşmak lazım galiba. Lale Devri'ne nasıl geldik? Bir kere nasıl tanımlanıyor Lale Devri Osmanlı tarihinde?
Yahya Kemal'in verdiği bir isim. Ahmet Refik de bunu sahiplenmiş, tarihçi. Ahmet Refik İttihat ve Terakki Sekreteri'ydi. Milli ve resmi tarih ideolojisinin mimarlarındandır. Aslında bir ilim adamı olmakla beraber resmi ideolojiyi kuranlardan da birisidir. İşte Kadınlar Saltanatı, Samur Devri, Lale Devri gibi Osmanlı tarihine dair bazı şeylerin insanlar tarafından farklı algılanmasına hizmet etmiştir. Yani bilim adamı olmasına rağmen böyle de bir resmi ideolojiye hizmet etmiş tarafı vardır Ahmet Refik'in. Köprülü de onun talebesidir. Fuat Köprülü de onun talebesidir. O da o çizgiyi sürdürmüştür. Yani tarihi nasıl anlatmamız lazım? Yani resmi ideolojiye göre bazı yerleri dezenfekte edelim, bazı yerleri yok sayalım, bazı yerleri tahrif edelim, bazı yerleri ekleyelim. Evet, her ikisi de iyi, kaliteli birer ilim adamı olmalarına rağmen Fuat Köprülü de Ahmet Refik de bunu yapmışlardır. Ahmet Refik bu kadar gayret geçtiğine rağmen 1933'teki Darülfünun inkılabında İstanbul Üniversitesi'ndeki kürsüsünden atılmaktan da kurtulamamıştır. Büyük bir tarihçi olmasına rağmen. Ahmet Refik meşhur ettiği bir isim Lale Devri. Neden Lale Devri? Bu devirde tulip manya var, lale çılgınlığı var. Ama dinleyicilerimiz bilmezler, çok kişi bilmiyor çünkü. Osmanlılar'da lale çılgınlığı aslında Kanuni Sultan Süleyman devrindedir. Yani Lale Devri'nde lale çıkmış değil. Onun önce de lale var. Lale sevdalıları var, lale yarışmaları var. Ebu Suud Efendi mesela bunlardan bir tanesi. Girmiş, para kazanmış 1000 lira. Nize-i Rummani diye bir laleyle para kazanmış. Ebu Suud Efendi Kandustan Süleyman
Devri. Herkesin peşinde koştuğu meşhur laleler var yetiştirmeye çalışan siyah önce. Lale.
Evet. Şimdi lale devredenmesinin sebebi bu devirde lale ya olan sevgi artmış. Lale bir sembol olmuş. Ama lale devrinin laleye gelesiye çok büyük hususiyetleri var. Peki Osmanlı tarihinde mühim bir devre bu lale devri. Çok mühim bir devir. Herkes zevk ve sefa işte Nedim, işte laleler, sadabat eğlenceleri. Gidelim Servirevan'ın yürü sadabada. Bununla anlatırlar. Lale devri deyince herkesin aklına zevk, sefa, estetik zevklerin dırağına geldi. Haliç, Göksu, Kağıthane evet. Bu gelir. Bunlar doğrudur. Ama lale devri buna gelesiye çok farklıdır. Bir kere lale devrinden önce Osmanlı Devleti'nde büyük bir kırılma yaşandı. Nedir o kırılma? Kanuni Sultan Süleyman 1566'da vefat etti. Altın çağdır. Ama inişin de başlangıcıdır. Nereden biliyoruz bunu? Bütçe açık vermiştir ilk defa. Neden açık vermiştir? Çok büyük seferler, çok büyük finansmanı gerektirir. Şimdi bazılarında ben duyuyorum. Alalım oraları da, fethedelim oraları da, oralara kadar gidelim. Buyur yavrucuğum. Buyur, nasıl gidiyorsun? Bunun için kasanın...
Dolu.
Devamlı, hayır. Evet. Dolu değil.
Devamlı dolu.
Devamlı doluyor olması lazım. Şey gibi, hamam kurnası gibi olması lazım. Eğer kasan hamam kurnası gibiyse... Kimsin? Amerika gibi, o bile sıkıntı çekiyor. O zaman buyur yavrum, nereye gidersen git, istersen Sibirya'yı fethet. Ama kasan boşsa, bırak hamam kurnası gibi olmayı. O zaman otur oturduğun yerde. Şimdi Kandustan Süleyman devrinde büyük sefer. Ben Kandustan Süleyman'ı itham etmedim. Yani o seferler yapılması gereken seferlerdi ama...
Ama maliyeti yüksek seferler maliyeti ve dolayısıyla... Yüksek. ...finanse edilmesi gerekiyor.
Sadece fethetmek mi? Elde tutmak? Köprüler, aha, garnizonlar, askerler, ikmal...
Nüfus
yerleştirme. Bunların hepsi para demektir. Para. Hiç parasız bir şey olmuyor.
Para, her zaman böyleymiş para, demek.
Evet, her zaman böyle. Tarih de böyle. Ama bu tarihçiler bunu anlatmadıkları için halk da bunu bilmezler. Hemen oluyor zannederler. Napolyon bunu en güzel izah etmiş. Napolyon halktan gelen bir hükümdar olduğu için para. Zafer dememiş. Ordu dememiş. Para demiş. Harbi kaybetmişler. Say demiş. Sebep. Efendim 30 tane sebebi var harbi kaybetmemizin. Bir, barut bitti. Tamam. Gerisini sayma yavrum.
Gerisini söyle.
Barut bittiyse parasızlıktan bitiyor. Gerisinin hiçbir ehemmiyeti yok. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı.
Mermi olmayınca.
Kıymeti yok. Şimdi Osmanlı Devleti'nde de bir kere zaaf. Zaaf demeyeyim de inişin başlangıcı budur. Ama hangi inişin? Askeri olarak.
Aslında bunları da birbirinden ayırmak lazım.
Şimdi bizde mekteplerde ne öğretilir? Kuruluş devri. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar. Yükseliş devri. Fatih Sultan Mehmet devrinden. Sokulu Mehmet Paşa'nın öldürüldüğü 16. asır sonlarına kadar. Duraklama devri 16. asır sonlarından işte Karlofça Anlaşması'na kadar 1699. 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra yıkılış gerileme devri 1774 küçük kaynarca Ruslara mağlup olup da Kırım'ın kaybedi. Ondan sonra çöküş devri. 1922'de de çöktü malumunuz. 150 sene sürdü çökmesi bile. İmparatorluğu.
Pek çok imparatorluğun hayatının
tamamından
uzun
daha uzun zamanda çöküşü. Ama bunlar askeri devrelerdir. Mesela Osmanlı Devleti'nin en parlak çağı ne zamandır? Gerileme devridir. İlimde, sanatta. En parlak ne zaman? Dünya içinde, dünya olarak. Gerileme devri.
Ama o dönem aynı zamanda dünyada da bu tür keşiflerin evet, çok yapıldığı bir dönem.
Onun için bunları böyle anlamamak lazım. Evet, Kanuni Sultan Süleyman zamanında hazine açık verdi. Askeri olarak Osmanlı Devleti yavaş yavaş durmaya başladı. Ama gene durmadı. Sınırların en geniş olduğu zaman Kanuni Sultan Süleyman devri değil, duraklama devri padişahı Sultan İbrahim devridir. Girit fethedildi.
Son
fethedilen yer Girit'tir. Yani aslında Korfu'dur ama o çok kısa bir zaman elimizde kaldı. Sultan Mahmut zamanında Yunan isyanında İtalyanların elinde Korfu'yu Osmanlılar fethettiler. Kısa bir zaman 3-4 sene bizde kaldı. Yani onu saymıyoruz. Ama şeyde İtalya sınırındadır. Yunanistan İtalya sınırında bir adadır Korfu. Girit fethedildi 1648 ve en geniş sınırlar o zaman. Ben ondan da bahsetmiyorum. Artık ordu eski gücünde değil. Öyle yürüyeyim gideyim kralı indireyim yerine başkasını koyayım. O güçte değil Osmanlı Devleti.
Ya da benim dediğim olsun evet, ben yöneteyim.
Neden değil? Bir, askeri teknikler değişti artık. Öyle bir meydan muharebesiyle netice alma yok artık. Kılıçlarla, mızraklarla. Artık ateşli silahlar yayıldı, toplar yayıldı. Uzun zaman devam eden muharebeler var. Öyle gideyim de ben ta Macaristan'da yıllarca muharebe yapayım o geçti. Padişahın artık o zamanı geçti ve dolayısıyla padişahlar artık sefere çıkmadılar. Sebebi bu, korkaklıkları değil. Bütün dünyada da böyle, krallar artık sefere çıkmıyorlar. Bütün dünyada...
Savaş teknikleri değişti.
Savaş teknikleri değişti. Uzun süreli savaşlar var artık. Taktik ön plana çıktı. Hükümdarlarda da diplomat hükümdar tipi zuhur etti. Diplomat hükümdar. Yani memleketi temsil
eden.
Ki burada
da Osmanlı hükümdarlarını, padişahlarını hakkını teslim etmek lazım. Bunda da mesela diplomasi yetenekleri.
Sefere çıkmadı padişahlar. Yavrum korktuğundan değil. Öyle, bütün dünya öyle o zaman. İkincisi, Osmanlı Devleti'nin sınırları çok geniş, nüfusu az, gelir kaynakları düşük. Bu sebeple para darlığı var. Fakat Avrupa'da para darlığı yok. Bir kere Amerika'nın keşfiyle Amerika'ya altın ve gümüş sömürgelerden aktı. İkincisi, Avrupa çok küçük topraklarda çok geniş bir nüfusa sahip. Osmanlı Devleti'nin 20 milyon nüfusu varken onların 250 milyon nüfusu var.
Bir de tabii yani onların da sömürgeleri çok.
Çok.
Yani
yok, sadece kendinde yani Avrupa nüfusu bu. Nüfus, bir de sömürgeleri sayın.
Nüfus olarak saymıyorum sömürgeleri. Avrupa'daki bu nüfusu besleyen sömürgelerden gelen bir kaynak var.
Osmanlıların
yoksa
sömürgeleri,
kendi kendine yeten bir
Osmanlıların sömürgeleri yok. İki sebepten yok. Birincisi, Osmanlıların fazilet mücadelesi var. Osmanlılar bir memleketi fethedelim, ahalisini ezelim, mallarını yiyelim, sömürelim. Böyle bir şey yok. Biz burayı fethedeceksek burayı vatan edineceğiz diyor.
Mısır bile en zengin yer. Fazla gönderdiğinde
geri gönderdi Kanuni'den Süleyman. Bu şey arşiv kayıtlarında var. Bir acaba sıkıntı mı var dedi. Yok dedi. Yeni sulama kanalları yaptık. Vergiler arttı. Ne olur ne olmaz. Örnek olur diyor. Artan kısmı Mısır'a iade ettiler ki halka zulüm olmasın diye. Bunları biz biliyoruz. Arşiv kayıtlarında var. Hamasi şeyler değil. İkincisi de Osmanlı Devleti'nin sömürge yapabilecek imkanı yoktu. İstese de yapamazdı. Çünkü sömürgeler açık deniz demektir. Osmanlı gemileri açık denizlerle elverişli değil. Bir kere üssünüz yok, ikmal üssünüz yok. Portekiz'in var, İspanya'nın var, Hollanda'nın var, senin yok.
Çünkü onlar sömürmeye daha erken başlamışlar. Erken başladılar. Belli yerlere yerleşmiş.
Ve uç kısım Atlantik'te onların üstleri var. Sizin üssünüz yok. Üssünüz olmayınca gidemezsiniz uzaklara. Yani İzlanda'ya falan gitmişler. İngiltere, İzlanda'ya gitmişler Osmanlı gemicileri. Ama kalmamışlar, kalamazsınız. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde bir zaaf var. Bu zaaf 17. asrın sonunda ortaya çıktı ki ikinci Viyana kuşatması 1683'te muvaffakiyetsizlikle neticelendi. İyi de kaleyi alamadık, tamam, iş onunla bitmedi. Osmanlıların kaleyi alamaması Avrupa'da muazzam bir psikoloji meydana getirdi. Türkler de mağlup oluyormuş. Hı hı. Evvelce de Türklerin mağlup olduğunu gördüler ama onlar lokal muharebelerdi.
Korku dağları bekler diyorlar,
evet,
ya işte o
korku
bitti.
Korku yıkıldı, evet. Bir de tabii Avrupa artık birleşti. 1648'de Vestfalya Anlaşması'yla Protestanlarla Katolikler arasındaki kavga bitti. Bitince o zamana kadar Osmanlılar bunun üzerine.
Politika buydu.
Yani Ortodoksları, Katolikleri, Protestanları ayrı tutmak. Nitekim bu politika Sultan Abdülhamit'in de politikasıydı. Bulgar'ı, Yunan'ı birbirinden ayrı tutmak. İttihatçılar başa gelir gelmez onları birleştirdiler. Onlar da birleşip Balkan Harbi'yle yapacağını yaptılar. İşte Avrupa değişmiş artık. Avrupa'da para var, nüfus var ve birlik var artık. Birlik var. Mezhep şeyi ortadan kalkmış. Dolayısıyla Osmanlı'nın artık Viyana'yı fethetmesi de, fethetmiş olsa bile elinde tutması da, ileri gitmesi de bitmiş. Akıl mantık dışı artık. Osmanlı Devleti'nin gerilemesi mukadderdir. Yani Osmanlı Devleti Viyana'da yenilmemiş olsaydı da yavaş yavaş geri dönecekti. Ama bu acılı oldu. Viyana bozgununun arkasından Avrupa'nın en büyük mareşallerine bakın, imparator değil, Prens Öjen, Avusturya mareşali, dünya çapında bir mareşal, Osmanlı ordusunu Zenta'da bozguna uğrattı. Padişah sefere çıktı. İkinci Sultan Mustafa. Uzun yıllarda ilk defa bir padişah sefere çıktı. Lokal zaferler kazandı ama o da mağlup oldu. Son padişahtır sefere çıkan ve Lale Devri padişahın ağabeyidir. Ve Zenta bozgunu üzerine Osmanlı ordusu bozuldu. Ve geriye İstanbul'a doğru kaçmaya başladı. Arkadan düşman kovalıyor. Bugünkü Kosova'da, Kosova'nın baş şehri olan Priştina'da Kırım Hanı'nın, bakın gene Kırım Hanı kurtardı yardımıyla, o Kırım Hanı değil ama değiştirmişlerdi Kırım Hanı'nı. Düşman mağlup oldu ve İstanbul kurtuldu. Osmanlı
gelirler miydi İstanbul'a kadar?
Yani gelebilirlerdi, ordu kaçıyordu.
Ya düşünün, Viyana'dan.
Evet, evet. Ordu bozuldu ve perakende bozuldu.
Priştina'ya kadar zaten, yani haritayı gözünün
muazzam
önünde.
Muazzam bir harita. Evet. Priştina'dan da İstanbul daha yakın ama. Viyana ile Priştina'dan.
Yani oradan oraya kadar kovalamış anlamında soruyor.
Bu mesela bizim tarih kitaplarında hiç geçmez. Hiç. Viyana bozgunu geçer ama bunlar anlatılmaz. Kırım Hanı'nın yardımıyla Osmanlı ordusu, Osmanlı büyük bir beladan kurtuldular ve külahlarını önüne koyup düşünmeye başladılar. Biz niye böyle olduk? Karlofça Muahidesi'yle ilk defa Osmanlılar toprak kaybetti. Macaristan, Mora. Az ama gene. O mağlubiyete rağmen az toprak kaybettiler. Ondan sonra padişahlar külahlarını önüne koydular dedi. Padişah tahttan indirildi. Sultan II. Mustafa da iyi. O da çok kaliteli bir padişahtı. Ve yerine kardeşi Sultan III. Ahmet geçirildi. Sultan III. Ahmet dedi ki 1703 senesinde, külahımızı önümüze koyalım, biz niye böyle olduk bunu düşünelim. Bırakalım savaşı mavaşı. Biz önce bu kayıpları nasıl telafi edebiliriz? Nasıl onları yenecek hali onu düşünelim dedi.
Çünkü bir yandan savaşırken bir yandan bunları
tabii,
yapmak da zor.
Çok zor. Savaş devam ediyor. Hı. Yani Sultan Ahmet tahta çıktığında Avusturya muharebeleri devam ediyordu. Bu muharebeleri bir şekilde tamamladı. Pasarofçu muahedesiyle barış imzalandı ki Pasarofçu muahedesi bu büyük mağlubiyetin, yıllarca süren bir mağlubiyetin arkasından yapılmış ve Osmanlı diplomasisinin şaheseridir. Çok çok çok az toprak kaybıyla anlaşma neticelendirildi. Bu da Sultan 3. Ahmet'in büyük bir muvaffakiyeti olarak kitaba geçer. Rusya'yla da bir muharebe var. O meşhurdur biliyorsunuz. Prut muharebesi. Baltacı Mehmet Paşa ile Katerina romanlara bile geçmiş. O muharebede de Ruslar mağlup oldu ama biraz zor mağlup oldu. Onun üzerine padişah dedi ki bu böyle olmayacak.
Bizim değişmemiz lazım.
Değişmemiz lazım. Değişmeden ayakta durmamız mümkün değil. İşte Lale Devri'ni açan bu karar ve bu prosestir.
Kısa bir aradan sonra devamlı konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yaşanan yenilgiler aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda yöneticilerin, padişahın biz neden yanlış yapıyoruz ve neden artık yenilmeye başladık diye düşünmesine yol açtı. Peki bu nasıl bir süreci başlattı?
Şimdi herkes der ki Osmanlı padişahları zevk ve sefa yapmış, memleket batarken hiç bunu düşünmemişler değil elbette ki. Yani bunu söyleyenlerden elbette ki çok daha basiretli ve iyiydiler ve hadiseleri çok daha iyi görüyorlardı. Fakat öyle her şey o kadar kolay olmuyor tabii ki. Ona 14 yaşında tahta çıkan, 18 yaşında tahtını kaybeden Sultan II. Osman bile bunun için yanında tutuştu ve hayatını verdi. Yani bir ıslah icap ediyordu. Ondan sonraki bütün Osmanlı padişahları bir daha istisna hep bunun için çalışmıştır. Memleket içinde bulunduğu felaketlerden korumak için tedbirler almış. Bazen başarılı olmuş, bazen olamamış.
Ne enteresan. En büyük gücümüz dediğimiz askeri güç aslında bir taraftan da ıslah edilmesi gereken güç olarak Osmanlı'da
karşımıza
çıkıyor.
İki tarafı keskin bir bıçak olmadan olmuyor. Olduğu zaman da problem çıkartıyor. Yani
bu yönetemediğimiz anlamına mı geliyor yoksa yönetilemez olduğu anlamına mı geliyor?
Tam manasını yönetilemez silahlı bir güç. Her zaman bir tehlikedir. Yani bu bütün tarihte böyledir. İkincisi sistem bozulduğu zaman yani paranız olmadığı zaman, savaşları kaybettiğiniz zaman bunun meydana getirdiği moral çöküntüsü adliyeye de sirayet ediyor. Dükkanlara da sirayet, çarşıya da sirayet ediyor, evlere de sirayet ediyor, orduya da sirayet ediyor. Yani bu problem bütün cemiyete sirayet ediyor ve bir dejenerasyon baş gösteriyor. Ve bir kere başladıktan sonra da dejenerasyon aynı hastalık gibi ucunu tutamazsınız. Onun için hasta olmamak marifet. Hasta olduktan sonra biliyorsunuz kolay değil hastalığı engellemek. Şimdi padişahlar tabii hadi şimdi Lale Devri'ni ilan edeyim diye bir şey yapmış değiller. Bunun için padişah Peter Varadin'de Pasarofça'dan önce vurulan damat Ali Paşa. Bakın bir Osmanlı sadrazamı ordunun başında savaşırken alnından vurulup şehit düştü Ali Paşa. Şehit Ali Paşa derler ona, damat Ali Paşa. Ondan dul kalan kızını çok güvendiği bürokrasiden yetişmiş bir Türk gencine, Nevşehirli, Muşkara, o zaman Nevşehir yok, Muşkara köyünden İbrahim Efendi'ye verdi. İbrahim Efendi babası Voyvoda'ydı, sıradan bir köylü çocuğu değil. Voyvoda demek, kaymakam demek, öyle anlatalım. Ona verdi, Ruznamçeli, padişahın özel kaleminde çalışan bir çok kabiliyetli, bürokrasiyi çok iyi bilen bir kişiydi. Yakışıklıymış, güzel giyinmiş, güzel konuşurmuş ve paşa yaptı onu ve sadrazam yaptı. Çok uyum içinde kayınpeder damat çalıştılar. Yani hem kayınpeder damat hem padişah vezir uyum içinde çalıştılar. Nevşehirli damat İbrahim Paşa köyünü bir kere imar etti. Nevşehir oradan meydana geldi. Sonra zaten vilayet oldu Demokrat Parti zamanında. Nevşehir yeni şehir demektir. Sosyal reformları çoktur. Bilinmez. Hep Lale Devri. Mesela Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması Lale Devri ve Nevşehirli İbrahim Paşa'nın eseridir.
Enteresan değil mi?
Evet, kimse bilmez bunu.
Ama bir yani geldiği yer itibariyle bakın.
Evet.
Ve Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması için çalışıyor.
Nasıl çalıştı? Suriye ve Irak'ta kışlayan, Anadolu'da yaylayan Türkmen aşiretlerini Anadolu'ya yerleştirdi. Biliyorsunuz devletler göçebeleri sevmezler. Vergi vermezler, emniyeti bozarlar.
Düzen.
Düzen. Hı-hı. Bunları Anadolu'ya yerleştirdi. Bugün Yozgat, Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat, Konya, Afyon.
Hepsi Yörük diyor zaten aslında.
Türkmen Yörük. Yani Türkmen biliyorsunuz yarı göçebe. Yörük. Bunların hepsi bila istisna o devirde. Hatta o zamana kadar oralar boş. Hali arazi. Yani köyler falan boş. çeşitli sebepler, Celali isyanları sebebiyle başka sebeplerle oralara yerleştirdi. Anadolu'yu imar etti. Nevşehir İbrahim Paşa'nın sosyal tarihimizde çok müstesna bir yeri vardır. Bununla alakalı iki tane tez hazırlanmıştır. Aşiretler, İskan teşebbüsü alakalı tez ama bilmez insanlar. Herkes Malazgirt'ten beri burada zannediyor kendini. Anadolu halkının %80'i muhacirler hariç, Kafkasya ve Rumeli muhacirleri hariç, yani Türklerin büyük ekseriyeti, Nevşehir İbrahim Paşa zamanında iskan edilenlerdir. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında iskan edilenler var. Selçuklar zamanında Anadolu'da bulunanlardan bugünkü halkın ataları belki %1, %2, %3 ancadır.
Onlar da zaten herhalde biliyordur.
Tabii, bilenler biliyor. Şimdi böyle bir faydası var, bir siyasi şey üzerinde duralım. Nevşehir İbrahim Paşa bir kere orduyla ele başladı. Ordu çok büyük problem. Şimdi ordunun biliyorsunuz bir eyalet askerleri var, bir Yeniçeriler var. Yeniçeriler bir kere bir Rus harplerinde hiçbir yararlılık göstermediler. Büyük bir sıkıntı verdiler. Bariz bir problem ve Nevşehir İbrahim Paşa bu ordunun ıslahını icap ettiğini gördü. Öncelikle orduyu silah yoluyla ıslaha çalıştı. Fransa'dan işte Baron de Tott gibi topçu uzmanları getirtti. Bunlardan bize ve topçuluğun kurucularındanız ama Osmanlılar Avrupa ilerledi geçti. Sen bisikletle giderken adam otomobille seni geçti. Yürüyordu daha önce. Oradan adam getirdi. Hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede bulursa alır. Ve mühendishane demeyeyim ama yani yeni talimler, yeni silahlara başladı. Bu askerleri ürküttü. Şeyler dönüyor dediler. Şeyler dönüyor. Bunun sonu bize gelecek. Tabii o askerler artık asker olmaktan çıkmışlar. Savaşa gidiyorlar. Hiçbir yararlılık göstermiyorlar. Barış zamanında millet haraca bağlıyorlar. Esnaflık yapıyorlar. Para kazanıyorlar.
Esnaflık yapsa gene iyi de.
Daha Sultan Mahmut devri kadar kötü değil Yeniçeri Ocağı devrinde ama hiçbir faydası yok bir kere. Yani bunların ıslah, o zaman ıslah hala düşünülüyor. Yani Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı düşünülüyor. Bir kere bu bir antipati meydana getirdi. Kimdi? Askerlerde. Ama bu devirde sanayi inkılabına girişti Osmanlı Devleti. Yani makinenin, Avrupa'da makine artık yavaş yavaş, daha bakın Avrupa'da sanayi devrimine 100 yıl var. Bunlar Osmanlılar anladılar ve makinalarla üretime başladılar. İşte kağıt fabrikaları, dokuma fabrikaları, matbaa, o zamanki Müslüman matbaası, gayrimüslim hep bu porselen fabrikaları. Yani o zaman ne lazımsa top döküm fabrikaları hep o zaman kuruldu.
Kumaş fabrikaları.
Kumaş fabrikaları muazzam hala devam ediyor. O fabrikalar yani Lale Devri son bulmasaydı sanayi inkılabını da o zaman da yakamıştı Osmanlı Devleti. Şuna politika şuydu, imalatı arttıracağız. İthalatı kısacağız. İmalat tüketimi, tüketim üretimi, o da ekonomiyi kalkındıracak. Zenginleşeceğiz Avrupalıları muhtaç
yani
olmadan.
Ürettikçe, kendimiz ürettikçe, kendi ürettiğimizi satın alacağız. Evet. Bu da yeni üretim bantlarının
açılması. Evet, bu biliyorsunuz 19. asırda bir iktisat teorisidir. Ta o zaman bunlar bunu düşünmüşler. Çünkü dış ticaret, o zamana kadar Osmanlılar dış ticarete bağımlı.
Avrupa'dan bir ama 80-90 sene öncesinden
önce,
bahsediyoruz
önce,
düşünmüş.
Daha önce evet. O zamana kadar dışa bağımlı bir ekonomi var. Yani ithalat var, ihracat var ama bu her zaman dengeli olmuyor. Savaşlar sebebiyle bir anda kesiliyor. Kesilince ekonomi duruyor. Buna ağırlık vermek istediler. Politikaları bunun üzerine kurdular. Bu tabii bazılarını memnun etmedi. Bunu yapabilmek için biliyorsunuz sanayi ve imalat artınca ne oluyor? Enflasyon oluyor. Paranın gücünü tabii sabit tutabilmek için gümüşün değerini düşürmeye çalıştılar. Sarraflar darphaneye gümüş satmaya boykot etti. Para basılamaz oldu. Para basılamayınca hoşnutsuzluk ve pahalılık oldu. Halk hükümeti gözden çıkardı. Bu arada herkesin daha iyi bildiği estetik barış zamanında her şey olur. İlim inkişaf etti bu zamanda. Müspet yani fizik, bilim ve teknik yani dini ilimler zaten ileri. Pozitif ilimler, tecrübi ilimler ilerledi. O çok muazzam fen adamları yetiştirdi bu devirde, bu Lale devrinde. Sanat ilerledi. İşte meşhur Nedim. Estetik zirveye çıktı. Şimdi mesela bugün filmlerde ve Osmanlı, bir Osmanlı ambiyansı kuracağız bir fuarda. Hemen Lale Devri'ne gidiyorlar. Mesela daha öncesine gitmiyorlar, daha sonrasına gitmiyorlar. Çünkü Osmanlı estetiğinin zirve yaptığı devir Lale Devri.
Nedir özelliği?
Özelliği Avrupa tesiriyle Türk, Osmanlı mimari sanat zevkinin harmanlandığı ama Osmanlı şark zevkinin ağırlık bastığı bir sanat bu.
Aslında bugünkü insanın da zevkine uygun bir
yani milli bir zevk. Lale o zamanlarda çok yaygınlaşmıştı. Mesela lale motifleri çok kullanılıyor biliyorsunuz. Lale Osmanlı'nın sembolü olmuş bir çiçektir. Her yerde lale yetiştiriliyor, lale bahçeleri yapılıyor. İstanbul saraylarla, yalılarla, camilerle.
Hangileri yapıldı yeni?
Sadabat denilen bugünkü kağıthane, Küçük Su denilen bugünkü Göksu en rağbette olan iki yerdi. Tabi buralara yapılan yalıların hepsi yakıldı ve yıkıldı. O zamandan bu zamana bir şey kalmadı. Çoğu ahşaptı. Ama mesela yeni cami var Üsküdar'daki. O zamandan kalmadır. Sultanahmet Çeşmesi iki tane. Birisi Üsküdar'da, birisi Topkapı Sarayı'nın önünde. Açılmış bir fanusa, açılmış bir çiçeğe benzeyen, laleye benzeyen.
Laleye benziyor.
Bunu başka yerde olsa fanusun içine almak lazım demiş bir seyyah. O kadar güzeldir. Yani Osmanlı...
Tam sarayın girişindeki...
Girişinde. Osmanlı sanatının en rafine örneği nedir? Yani Osmanlı sanatının
tek bir eser seçti,
sembolü nedir diye sorsanız 3. Ahmet Çeşmesi'dir. Küçüğü Üsküdar'da, büyüğü Topkapı Sarayı önünde. Ona bakınca zaten lale devrini anlarsınız. Çeşmeye şöyle bir bakın, etrafını şöyle bir dönün. Hiçbir şey bilmeyen birisi olarak işte lale devri buymuş diyeceksiniz. Estetik, zevk, güzellik, incelik, incelik. Tabii şimdi insanlar zevk ve sefa diyor ama mali zenginlik zevk ve sefayı beraberinde getirir. O mali zenginliği beraberinde getirir. Yani tüketim, biraz evvel size üretimi, üretim ekonomi. Hı-hı. Yani zevk ve sefa kötü bir şey değil. Paran yoksa kötüdür.
Evet, parası
paran
olan
varsa,
için.
Ne kadar lüks yaşasa bir insan, ne kadar lüks yaşasa, şu anda da öyledir, bunun faydası var.
Pek ne kadar çok insan harcasa, değil harcasa, mi? Sonuçta bir takım hizmetler satın alıyor.
Para ne için? Harcamak için. Allah bile parayı dünyada harcayın. Hem nefsiniz için harcayın. Yani iyi giyinin, iyi gezin, iyi yiyin. Hem de hayır yapın diye söylüyor. Hepsi biliyorsunuz harcama. Parayı, onun için zekat var mesela. Biriktiren paraya ceza var. Zekat bir cezadır. Çünkü zekat ne demek? Temizlemek. Para pis çünkü. Hmm. Ancak onu verirsen temiz oluyor. Düşünün. Onun için istiyor ki şeye sokun onu.
Dolaşıma.
Dolaşıma sokun. Bakın İslamiyet'in iktisat telakkisi bugün bile universal bir kaidedir. Para ne kadar dolaşıma sokulursa niye faizler insin? Yani para hep şeyde geçsin ki yatırım yapılsın. İnsanlar refah sahibi olsun. Maksat bu. Bunu bilmedikleri için insanlar ileri geri konuşuyor. Lale devri dediğim gibi esas itibariyle ekonomik ve sanayinin ön plana çıktığı.
Ne kadar sürmüş?
1718'de başladı, 1730'da bitti. 12 sene sürdü. Az ama öz bir devir.
Başka bir şey soracağım. Daha uzun sürseydi ne olurdu?
Daha uzun sürseydi Osmanlı Devleti, yani belki bir Amerika değilse bile Avrupa'nın bugün en güçlü devletlerinden birisi olurdu. Ve tarihte yaşadığı bazı travmaları, mesela Rus harplerini, başka problemleri bence yaşamazdı. Çünkü memlekette bir düzen sistem kurulduktan sonra o sistemi yürütmek biraz daha kolay. Sistemi kurmak zor.
Biraz önce dediniz ki tabii bu iyi gidiş, iyiye gidiş bazılarının hoşuna gitmedi. Peki nasıl sonlandı ve kimin aslında işine yaradı?
İki kişinin hoşuna gitmedi. Birisi sarraf ve esnaf. Bunlar ekonomide spekülasyonlar yaparak para kazandıkları için hükümetin bu dengeli ağır ağır politikasından hoşlanmadılar ve hükümetin behemal tasfiyesine karar verdiler. Askerler ıslahat yapılacak, bu bize dokunacak diye rahatsız oldular. Esnafla askerler arasında bağlantı olduğu için bunlar çok
kim
kolay connect oldular.
Mesela ayaklanmadan da bahsederek
iki
yani
tane hamsofuk kabayobaz, biri eski İstanbul kadısı, biri İstanbul vaizi, bunlar bu zevk ve sefa vardır ya böyle insanlar. Yani dinen günah olmayan şeylere de vay günahkarlar bilmem neler diyerek.
Ama öyle değil midir? Sözünüzü kesin ama birisi bir yerde bir yemek yese işte falancası açken sen burada yemek yiyorsun diye çok eleştirilir.
Bilmez onun açlara yemek verip vermediğini bilmez mesela.
Ya da yani o kişinin de neden aç kaldığını bilmez.
Bilmez veya o adam o lüks lokantada yemek yerken pek çok aç onu da düşünmez. İnsanlar yani o lüks bir lokantada yemek yediğin zaman kaç kişi sebepleniyor? Bir düşünür müsünüz? Oraya kantacı çalışanlar, oraya mal satanlar.
Bulaşını yıkayana kadar.
Hiç böyle düşünmezler. Hiç böyle düşünmezler. Yani bunlar düz mantık. Ama bu düz mantık her zaman var. Bu iki hamsofu kabayobaz gizli gizli faaliyetlerle esnaf ve yeniçeriler kazanı kaynatmaya başladılar. Bahaneye kaldı iş, bahaneye. Ruslar, barış devresi diyoruz ama aslında bir İran harbi var. İran'la bir savaş var. İran sınırı ihlal etti. Osmanlılar bu sınırı kurtarmak için İran seferi yaptı ve enteresandır, bugünkü Azerbaycan, Gürcistan tamamını da fethettiler. Zor bir sefer İran seferi. Anlaşma yapıldı. Tekrar tatlıya döndü. Fakat tam o sırada İran askerleri Nadir Şah var. Tebriz'i işgal ettiği, Tebriz halkını kılıçtan geçirdiği haberi İstanbul'a bomba gibi düştü. İşte bu
aranan bahane.
Aranan bahaneydi. Kıvılcımdı. Halk, askerler ayaklandı. Esnafın desteğiyle. Tahrik edenler de o iki yobaz. Peki, inkılabın lideri kim? O da çok enteresandır. İnkılabın lideri patronu Halil. patrona gemisinde tayfalık yaptığı için patrona amiral demek. Hı hı. Patrona riale, patrona bunlar denizcilik tabirleri. Burada gemicilik yapmış Arnavut olduğu söylenen bir kişi. Bu daha sonra ayrılmış buradan Rumeli'ye gitmiş. Vidin'e, Vidin diye Bulgaristan'ın bir şehri var. Orada Yeniçeri olmuş. Orada bir Yeniçeri isyanına katılmış. Cezalandırılacakken Abdi Paşa tarafından affedilmiş.
Merhamet.
Merhametten marazda. Mısır'a gelmiş. Mısır'da da gene bir işler karıştırmış. İstanbul'a gelmiş.
Yani şu andaki ulaşım imkanlarıyla bile aslında olan bir güzergahta gezmiş sürekli.
Bunun hakkında çok çeşitli spekülasyonlar var. Bazıları bunun Rus ajanı olduğunu söylüyorlar.
Evet, patron Halil ayaklanması Rus etkisi de hep
her ikisinde de Kabakçı'da da bunda daha çok. Ama bunu ispatlamış değiliz. Bazı raporlardan anlıyoruz. Venedik raporlarından anlıyoruz. Ne kadar doğru bilinmez ama bir işten kim kazançlı çıkar? Rus. O zaman Ruslar
kimi işaret ediyor?
Evet, Rusya'ya işaret ediyor o şey. Patronu Halil bugün yanlış olarak Patrona Hamamı denilen Bayezid Hamamı'nda görüşmeler yapıp ihtilal planlarını kurduğu için oraya Patrona Halil Hamamı diyorlar.
Bu da
değil
çok enteresan bir şey.
Hamam tellağı diyorlar. Hamam tellağı değil adam. Adam hamamda. Evet, hamamda. Hı. Çok enteresan. Duruyor hamam. Tramvay yolunun sağındadır. Hı hı. Ve bayrağı kaldırdılar. Padişah Sultan 3. Ahmet güzel konuşan, güzel giyinen, estetik zevki gelişmiş, çok merhametli, hattat, yani sanatkar bir padişah. Çok zeki, çok bilgili ancak atılgan, hareketli birisi değil. Bugünkü Avrupa'daki diplomat padişahlarının tipik bir numunesi.
Agresif tarafları yok, yok. Yani.
Salahiyetleri zaten Nevşehir'i İbrahim Paşa'ya devretmiş. İbrahim Paşa'yı çekemeyenler, bu hadiselerden zarar görenler ayaklandılar. Ayaklanma çok kolay çözülebilecekken padişahın merhameti Nevşehir İbrahim Paşa'nın da ihtimal vermemesi sebebiyle böyle bir şey. Bürokrat ya. Olamaz. Ne, nasıl? Her şey çok güzel. İsyan büyüdü. İsyancılar Nevşehir'i, damat İbrahim Paşa'yı aldılar, linç ettiler, paramparça ettiler. Cesedini sokaklarda sürttü. Yani bu Müslüman Türk nezahatiyle bağdaşmayacak bir hadise. Ben bazen duyuyorum, patronun hali bir halk ayaklanmasıydı. Zevk ve sefaya karşı böyle bir, ona biraz böyle sosyalist şey boyu gülmem geliyor yani. Hangi isyanda ve darbede güzel bir şey olabilir? Hak etmediğim bir şeyi ele almak için insanlara haksızlık yapmak. Bir yanlış varsa çözülür. Padişah bunun üzerine kan dökülmesin diye işte tabiatı gereği hemen tahttan indirilmeyi kabul etti.
O, ama kime de güvenip tahtta kalacak bir yandan?
Kalamaz, ha. Kalamaz. Yeğeni Sultan 1. Mahmud'u çağırdı. Evladım dedi, ben memlekete hizmet ettim. Mukadderat böyleymiş. Sana Allah yardım etsin dedi. Bazı nasihatlarda bulundu benim düştüğüm hatalara. Sen düşme dedi. Elini öptürdü. Ona biat etti ve eski saraya çekildi. 6 yıl yaşadı.
Üçüncü çok Sultan. Bence çok bile bu üzüntünün üzerine.
Evet. 6 gençti zaten. 6 yıl yaşadı. Sultan 3. Ahmet şimdi Osmanlı padişahlarının atasıdır. Çünkü Sultan Mahmud'un çocuğu olmadı. Sultan 1. Mahmud tahta çıktıktan sonra Lale Devri'nin sembolü olan saraylar, kasırlar yıkıldı. Ateşe verildi. Burada ön planda olan Nedim gibi ileri gelenler linç edildi, öldürüldü. İstanbul çok kötü günler yaşadı. Fakat Sultan 1. Mahmud kısa bir zaman bu eşkıyalara sabretti. Ağamsınız, paşamsınız dedi. Ortalık yatışınca bu eşkıyaları Bağdat kasrı var şeyde, Topkapı Sarayı'nda. Orada bir yemeğe davet etti. Bunlar gayet rahat yemeğe geldiler. Cellatlar üşüşüp bunları orada yok etti. Sultan 1. Mahmud Lale Devri'nin açmış olduğu çığırı devam ettiren Osmanlı tarihinin hiç adı bilinmeyen en büyük padişahlarından bir tanesidir. Yani o büyük bir krizi, yani Osmanlı Devleti'nin çökme raddelerine getirecek bir krizi fevkalade ustalıkla çözmüş ve Lale Devri'ni Sultan 1. Mahmud devam ettirmiştir. İşte o çığır Sultan 3. Mustafa ve Sultan 1. Abdülhamit, Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit'le devre devre, devam. Islahat devri devam etmiştir.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.